Ayrım 13, Savaş Tuzakları, Doğan Aydal, sayfa 162. Kendimize şöyle bir soru soralım. Bu yatakların belirlenmesi Batı'da nasıl karşılanmıştır? Şimdi de yine emperyalist bir Batılı mantığı ile düşünelim ve nasıl davranacağımıza bir bakalım. Yeni belirlenen ve petrol için potansiyel alan olan alanlarda yerleşik bulunan ülkeler ile dost isek mesele olmaz. Dış sermaye getiriyorum der, etkili ve yetkili siyasetçilere de çok duygusal yaklaşarak ruhsat işini çözerdim. Tehdit, şantaj veya duygusal metotlarla çözemezsem gelsin ikinci, üçüncü, dördüncü alternatifler. O bölgede etnik bir farklılık varsa etnik farklılığı, dini bir farklılık varsa dini grupları çatıştırır. Bu arada ruhsat işini nasıl olsa halledecek, anlaşacak bir grup bulurum. Böyle de olmadıysa o bölgenin halklarını özgürleştirmek için işgal planı hazırlarım. Bu ülkeler her nasılsa kitle imha silahı yapma gibi bir gaflette ya bulunmuş ya da bulunacaklardır. Sonra birkaç düzmece rapor hazırlatır, zaten kartel haline dönüştürdüğüm ve rahatlıkla kullanabildiğim bütün yayın kuruluşları ile toplumu hazırlardım. Birkaç abartılmış olaydan faydalanarak dünyanın beynini yıkama işlemi, 1-2 BM NATO kararı, sonra haydi arkadaşlar işgal ediyoruz'un bilinen hikayesi. Peki ya şimdiki gerçek? Son aylarda yaşanan olaylarında yine aynı merkezi idare tarafından yönetilmiş olabileceğini düşünmeye başladınız değil mi? Evet, hiç şüpheniz olmasın. Bu hareketler bir merkezden kurgulanarak yönetilmektedir. İsterseniz bu olaylara sıralı bakalım ve olayları anlamaya çalışalım. Kuzey Afrika'daki olayların başlangıcına Tunus olayları olarak bakarsak yanılırız. Olayların başlangıcı ve hazırlığı bu ülkelerin tam altlarında bulunan ülkelerden başlamıştır. Mali, Nijer, Çad, Sudan, Kenya, Somali gibi ülkelerde kanlı birçok olay gerçekleşmiş, ancak bu olaylara ülkemizde de çok önem verilmemiş, olayların gerçek sebebi araştırılmamıştır. Medyada çıkan haberlerin hemen hepsi Batı kaynaklı olduğundan ne demişlerse ülkemizde de o yönde kanaatler oluşmuştur. Önemli yeraltı servetlerinden olan ve nükleer enerjinin ham maddesi olan uranyumun Mali, Nijer ve Somali'de bulunması bu ülkelerin yeniden karışmasına sebep olmuştur. Ne acıdır ki bu ülkelerdeki altın, uranyum madenlerinin ve fosfat, kaolinit gibi önemli endüstriyel madde rezervlerine sahip eski işletme ruhsatları hala Fransızların elindedir. Özellikle Nijer'de yeni bulunan uranyum yataklarının dünya rezervinin %8'i gibi bir miktarda olması bu ülkede 2010 yılında yeni bir darbe yapılmasına yol açmıştır. Yine nükleer teknolojide kullanılabilecek toryumun Çad'da önemli miktarda bulunması da bu ülkeyi içinden zor çıkacağı karışıklıklar içine sokmuştur. Çad-Libya arasında bulunan Auzou şeridinde bulunan bu toryum yataklarının bu iki ülke arasında birçok savaşa sebep olduğu ve bu savaşların bir tarafında da her defasında Fransız güçlerinin olduğu bilinmektedir. Somali işgalinin ardından bu bölgede çok kısa sürede doğalgaz, petrol ve uranyum yataklarının bulunması bir tesadüf değildir. Darfur krizinin altında yatan esas sebep de Sudan'ın bu bölgesinde bulunan yeni petrol yataklarıdır. Bu olayların olacağını 2008 yılında yayımladığım Petrolsüz Dünya kitabında yazmıştım. Bu bölgedeki olaylarda Çin'in de dolaylı bir katkısının olduğunu da görmemezlikten gelemeyiz. Aslında Çin bu bölgede sadece ticaret amacıyla bulunmaktadır. Özellikle Chinese Oil Corporation firmasının bu bölgedeki ülkelere petrol çıkarmak için yardımcı olması Batılı güçlerin hiç hoşuna gitmemiştir. Mali, Nijer, Sudan ve Çad petrol savaşlarının altında yatan esas sebep budur. Benzer şekilde Çin maden şirketlerinin bölgeye gelmesi de hiç istenmemektedir. Özellikle bu bölgelerde Fransızların sahip olmadıkları ruhsat alanlarının dışında kalan bölgelerde yeni yataklar bulunmuş ve bu alanlar için ülke idarecileri ile Çin maden şirketleri anlaşınca problem de başlamıştır. Büyük Sahra'nın daha kuzeyinde bulunan Libya, Tunus, Cezayir, Mısır gibi ülkelerde de yeni petrol ve maden yatakları bulunması aleyhlerine olmuştur. Petrol rezervlerinin gittikçe azaldığını gören batılı ülkeler, bu ülkelerdeki petrol yataklarından daha fazla kullanım hakkı ele geçirmek için Arap Baharı sırasında yeni idarecileri destekleme yolunu tercih etmişlerdir. Bu gerçeklerden biri olabilir. Ancak ben Arap Baharı için esas sebebin Avrupalıların sahrada kurmayı planladıkları güneş santrali alanları olabileceğini düşünmekteyim. Avrupa ülkeleri mevcut enerji ihtiyaçlarını gidermek için yeni kaynaklar aramaya başlamışlardır. Petrolün tükenmekte olduğunu, kömürün aşırı çevre kirliliğine yol açtığını gören Avrupalılar büyük ölçüde güneş enerjisine yönelmişlerdir. Biz sadece farkında değiliz. Avrupa kuzeyinde bulunduğundan güneş enerjisinden yeterli ve güçlü bir şekilde yararlanamamaktadır. Bu problemi çözmek için en kolay çözüm sahrada güneş santralleri kurmak ve bu bölgeden üretilecek elektriği kablo sistemleriyle Avrupa'ya aktarmaktır. Bu konuda elimizde herhangi bir veri var mıdır diye sorabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Enerji Enstitüsü'nün Amulf, Jaeger, Walden, Barcelona'da düzenlenen Euroscience Open Forum toplantısında bu niyetlerini açık açık ortaya koymuştur. Daha sonra 24 Haziran 2010'da yapılan toplantıda da bu konuda karar alınmıştır. Yapılan hesaplamalarda sahraya düşen güneş ışığının sadece 1/3'ünün bile Avrupa'nın bütün elektrik ihtiyacı için yeterli olduğu sonucuna varmışlardır. Bunun için ayrılan paranın şimdilik 62 milyar dolar olduğu da ifade edilmektedir. Bu paranın ilerleyen yıllarda 550 milyar dolar seviyesine çıkacağı hesaplanmaktadır. Bu bölgelerde kullanılacak teknolojinin Concentrated Solar Power, yani yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, aynalı sistem olarak adlandırılan sistem olacağı ve hatta bunları yapacak şirketin ABD'nin Kaliforniya merkezli Austra adlı şirketi olacağı da verilen bilgiler arasındadır. Böylece sadece Avrupalılar değil, ABD de bu operasyondan büyük bir parça koparacaktır. Sahra Güneş Santrali projesinde ABD ile Avrupa'nın neden müşterek hareket ettiklerini de herhalde anlamaya başlamışızdır. Bu arada hiç dikkat çekmeyen iki ortağı daha vardır bu projenin: Fas ve Ürdün Kralları. Bu konuda yorumda bulunmayacağım ama Kuzey Afrika'da her yer karışırken bu iki ülkede neden hükümetlerin kovulması dışında hiçbir şey olmamıştır sorusunu devlet yetkililerimiz mutlaka irdelemelilerdir. Ayrıca bütün bu olaylar olurken Sayın Başbakanımızın Fas Kralı tarafından neden kabul edilmediği, Ürdün Kralı Abdullah ile neden sıcak bir ilişki kurulamadığı da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu ülkelerin bütünü faydalanacak ise öncelikle neden Fransa jetlerini gönderdi diye bir soru da sorabiliriz kendimize. İşin önemli bir sırrı da bu sorunun cevabında yatmaktadır. Bu bize 1884-1885 yıllarında Berlin'de yapılan anlaşmanın hala geçerli olduğunu gösteren en önemli delillerden biridir. O anlaşmada bu bölgeler Fransız egemenliğine verilmiştir ve anlaşma gereği ilk müdahale eden Fransa olmaktadır. Libya-Çad Savaşı'nda da Cezayir Savaşı'nda da Nijer'deki ihtilallerin arkasında da Fransa'nın olma sebebi budur. Mısır açıklarındaki petrol ve doğalgaz sahalarının Shell Petrol şirketinin elinde olma sebebi budur. Bu hükümranlık alanlarını Afrika paylaşım haritasına bakarak rahatlıkla görebiliriz. Bahar ihtilallerinden sonra Tunus'ta, Cezayir'de, Libya'da, Mısır'da petrol şirketlerindeki hisselerin el değiştiğini ve bu ülkelere ait hisselerin azaltıldığını duymayan kalmamıştır. Tabii her şey, her yardım bir bedel karşılığı yapılmıştır. Biz de maalesef NATO şemsiyesi altında bu olaylara bulaştırıldık. Sonuçta her iki ülke bir parça topladı. Biz ise ekonomik faydalanmadan vazgeçtik, siyaseten olsun faydalanamayan, aksine zararlı çıkan tek ülke olduk. Aksini söyleyen varsa şu soruyu kendine sorsun: bu ülkeler ile siyasi ve ticari ilişkilerimiz şimdi ne durumda? Cevabı biliyorsunuz. Ülke idarecilerinin bu gerçekleri bilerek Avrupa, NATO, BM güçleri arkasına takılarak bu bölgelere tekrar fiili olarak girmemesi en büyük dileğimdir. Zira bu projeler kapalı kapılar ardında hazırlanmakta ve sanki tesadüfen oluyormuş gibi servis edilmektedir. Yıl Haziran 2006, kimsenin adını bile duymadığı, duyduysa bile önemsemediği Yarbay Ralph Peter tarafından bir harita hazırlanır. Bu harita Orta Doğu'yu ve Yakın Asya bölgesini yeniden düzenleyen bir haritadır. Aynı görüş ABD eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice tarafından telaffuz edilir ve bizlere Büyük Orta Doğu Projesi olarak takdim edilir. Ama gerçek ismi Yeni Orta Doğu Projesidir. Tabii bir türlü anlayamadığımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir projede neden eş başkan olduğudur. İyi niyetle muhtemelen projenin tamamı kendisine anlatılmamıştır diye düşünüyorum. Zira haritanın sonuçlarına 2019 yılında baktığımızda Irak, Arap, Şii ve Kürt yoğunluk bölgeler olarak 3 parçaya bölünmüş, Suriye'nin bir kısmında fiili olarak Kürdistan kurulmuştur. Yani o haritayı hazırlayanlar hedeflerinin bir kısmına ulaşmışlardır. Gerçeği görmek istemesek de sırada ülkemiz de vardır. İran'ın bir kısmının Azerbaycan olarak ayrılması, Pakistan, İran, Afganistan arasında bölünmüş bulunan Belucistan'ın kurulması da hedefleri arasındadır. Görüntü o ki plan yapıcılar petrol bulunma ihtimali çok yüksek olan Belucistan'a şimdiden göz koymuşlardır. Her yıl milyarlarca dolarlık silah satın alarak ABD'ye sus payı veren Suudi Arabistan'ın da parçalanması planları arasındadır. Haritaya göre Suudi Arabistan'ın topraklarının bir kısmı Ürdün'e verilecektir. Ancak bu toprakların daha sonra İsrail'e katılması da söylenmeyen planlar arasındadır. Arap Baharı olaylarının tarihi akışı. Aralık 18-2010 Tunus'ta protestolar başladı. Aralık 29-2010 Cezayir'de protestolar başladı. Ocak 13-16-2011'de Libya'da göstericiler üzerinde kontrol sağlandı. Ocak 14-2011 Ürdün'de protestolar başladı. Ocak 14-2011'de Tunus'ta hükümet düştü. Ocak 17-2011'de Umman'da küçük bir protesto hareketi başladı. Ocak 18-2011'de Yemen'de protestolar başladı. Ocak 25-2011'de Mısır'da protestolar başladı. Ocak 26-2011'de Suriye'de bir şahıs kendini yaktı. Ocak 28-2011'de Filistin'de protestolar başladı. Ocak 28-2011'de Cibuti'de küçük bir protesto gösterisi oldu. Ocak 30-2011 Sudan protestolar başladı. Şubat 1-2011 Ürdün hükümete görevden el çektirildi. Şubat 10-2011 Mısır Cumhurbaşkanı çekildi. Şubat 10-2011 Irak Küçükelçilikli protestolar oldu. Nuri Al-Maliki yeni seçimimde aday olmayacağını açıkladı. Şubat 11-2011 Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek istifa etti. Şubat 14-2011 Bahreyn'de protestolar başladı. Şubat 15-2011'de Libya'da gösteriler tekrar başladı. Şubat 19-2011'de Kuveyt'te protestolar başladı. Şubat 20-2011'de Fas'ta protestolar başladı. Şubat 25-2011'de Moritanya'da protestolar başladı. Şubat 27-2011'de Lübnan'da protestolar başladı. Mart 2011 Cibuti'de protestolar başladı. Mart 3-2011 Libya'da lider Muammer Kaddafi ülke çoğunluğunda kontrolü kaybetti. Mart 5-2011'de Libya'da Libya Hava Kuvvetleri bazı şehirleri bombaladı. Mart 11-2011 Suudi Arabistan'da protestolar başladı. Mart 15-2011'de Suriye'de protestolar başladı, sonrasında iç savaş. Mart 19-2011'de Libya'da yabancı güçler ABD, Fransa, İngiltere Libya'yı bombaladı. Nisan 15-2011'de İran'da protestolar başladı. Nisan 18-2011 İran'da protestolar bitti. Mayıs 2011 Umman'da protestolar bitti. Mayıs 15 2011'de İsrail'de protestolar başladı. Haziran 5 2011'de İsrail'de protestolar bitti. Ağustos 3 2011 Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in mahkemesi başladı. Ağustos 21-22 2011'de Libya'da isyancılar başkent Tripoli'ye girdiler. Eylül 29 2011'de Suudi Arabistan'da seçim yapıldı. Ekim 20 2011'de Libya'da Muammer Kaddafi isyancılar tarafından Sirte'de öldürüldü. Ekim 23 2011'de Libya'da iç savaş sona erdi. Aralık 2011 Lübnan'da protestolar bitti. Aralık 13 2011 Tunus'ta Moncef Marzuki geçici cumhurbaşkanlığına getirildi. Ocak 2 2012 Cezayir protestolar bitti. Şubat 27 2012 Yemen hükümet görevden el çektirildi. Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh istifa etti. Mart-Nisan 2012 Fas protestolar bitti. Mayıs-Haziran 2012 Mısır'da seçim yapıldı. Muhammed Morsi seçimi kazandı. Haziran 2012 Somali protestolar bitti. Eylül 4 2012 Filistin'de protestolar başladı. Salam Fayyad istifa etmek istediğini bildirdi. Aralık 23 2012 Irak'ta protestolar başladı. 2013 Suriye, PYD, PKK, Suriye Savaşı'na girdi. Nisan 13, 2013 Filistin, Salam Fayyad istifa etti ve protestolar bitti. Temmuz 2013 Kuveyt, protestolar bitti. 12 Haziran 2013 Türkiye, Türkiye gezi olayları başladı. Temmuz 3, 2013 Mısır, Cumhurbaşkanı Muhammed Morsi görevden el çektirildi. Ağustos 14, 2013 Mısır, Raids occurred. 13. ayrımın sonu. Sayfa 172.